kere her saniye bir acıyla yüzleşiyoruz.
İlk fotoğrafı gördüğünüzde afet bölgesinde eyvah biz ne yapacağız dediniz.
11 ilde aynı anda deprem olduğunda kim kime yardım edecek?
Bundan sonra oralara neler bekliyor? İnsan mahir gözüyle nasıl bakıyor? O 24 saati bir sizden dinlemek istedim.
Bu kadar sürede bu kadar şeyi nasıl başardınız? İnsan kıyamet böyle bir şey diye düşünüyor.
Siz bu psikolojiyi nasıl yönettiniz? Bundan sonra Mahir ne yapacak?
Daha çok ne yapabilirim? Daha fazla ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Bizde mevki ve makam yoktur. Bizde görev ve sorumluluk vardır. Türkiye'de devam etmesi gereken bir güven ve istikrar süreci.
Mahir Bey, sizinle tabii röportaja başlarken 6 Şubat sabahını hemen böyle bir anımsıyorum. Çünkü sizin hem o bölgeye karşı hem şehrinize karşı büyük bir aidiyetiniz var. Her insanın şehrine olduğu gibi. Siz 6 Şubat sabahından sonra çok uzun bir süre bölgede kaldınız. Bunları konuşacağız ama ilk haberi nasıl aldınız? Neredeydiniz? Sonrasında neler yaşadınız? O 24 saati bir sizden dinlemek isterim.
Sabah 04.30'da telefonum çaldı. Çok sevdiğim bir arkadaşım depremi haber verdi. Hemen kalktım. Süleyman Bey'le konuştum. Süleyman Soylu'yla konuştuk. Daha sonra Hasan Doğan Bey'le konuştum. Bir süre sonra Cumhurbaşkanımız beni aradı. Cumhurbaşkanımız hem sen orada mısın dedi. Ben dedim efendim Ankara'dayım. Birazdan hemen geçeceğim. Milletvekillerimiz ne durumda ve ilk gelen haberler Pazarcık merkezli olduğu için deprem. Pazarcık Belediye Başkanımızı aradım. Sonra Cumhurbaşkanımız Pazarcık Belediye Başkanımızı aradı. Yarım saat içerisinde Ankara'da AFAD genel merkezdeydik. AFAD'ın merkezindeydik. Yani orada şunu gördüm. Yani bir yönetim organizasyon biçimi olarak inanılmaz hızlı bir koordinasyonla orada Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İçişleri Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı sabah 5.30'da herkes AFAD'daydı. AFAD'da ilk değerlendirme yapıldıktan sonra kim hangi illere gidecek bunun planlaması hemen yapıldı ve onun akabinde biz Süleyman Soylu Bey'le beraber Kahramanmaraş'a hareket ettik. Maalesef Kahramanmaraş Havaalanı'na inemedik depremden dolayı. Antep'e indik ve Antep'ten Kahramanmaraş'a geçmek için bir çaba içerisine girdik. Çünkü deprem yolları da çok ciddi anlamda etkilemişti. Büyük bir güçlük yaşayarak Kahramanmaraş'a ulaştık. Ve ilk hemen İçişleri Bakanımızla Trabzon Caddesi'ne çıktık. Yani hep duyduğumuz, konuştuğumuz hani deriz ya kıyamet. Yani herhalde insan kıyamet böyle bir şey diye düşünüyor. Çünkü Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi'ne ulaştığımızda tabii oraya ulaşana kadar, Trabzon Caddesi'ne ulaşana kadar o yıkımı görüyorsunuz. Yollar zaten asfalt patlamış. İnanılmaz bir şey hali. Yani düşünün binalar çökmüş. İnsanlar büyük bir can pazarına dönüşmüş. Mesela benim caddeye ilk girdiğimde sağda bir binanın altından ilk yardım talebi geldi. İşte koşarak hemen gittik. Enkaz altında bir vatandaşımız vardı onu çıkarmak için. İlk andan itibaren devlet bütün imkanlarıyla sabah 8'de Jandarma Genel Komutanı'ndan AFAD Başkanı'na, İçişleri Bakanı'na varıncaya kadar hepimiz Kahramanmaraş'taydık. Ve tabii Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman'a görevlendirilmişti. Fahrettin Koca Hatay'a görevlendirilmişti. Yani sabah 8-9 gibi bütün illere görevlendirilen bakanlar illerde görevinin başındaydı. Fakat karşılaştığımız şeyi deprem diye ifadelendirmek çok az bir şey. Yani Elazığ depremini konuştuk uzun süre. Elazığ depremi dediğimiz 10 tane bina ve 40 kadar can kaybımız vardı Elazığ'da. Bizim sadece Kahramanmaraş'ta yaşadığımız tek bir sitede 400 kişiyi kaybettik. Bu hiçbir devletin üstesinden gelebileceği, hiçbir devletin kapasitesinin yetmeyeceği büyük bir afetle karşı karşıyaydık. İşte planlama dahilinde belediyeler, AFAD, bakanlıklar harekete geçti. Ve biz depremin merkezine geçelim istedik. Pazarcığa. Pazarcığa hareket ettiğimizde saat 13.20'de ikinci depreme yakalandık. İkinci depremi şöyle anlatayım. Biz bir an araba asfaltta bildiğiniz böyle dalgalanmaya başladı ve önümüzdeki bir aracın takla atarak uçtuğunu gördüm. O anda asfaltı gördüm ve asfalt bir çarşaf gibi adeta dalgalanıyordu. Yani sanırım bizim kullandığımız araç büyük bir araç olduğu için biz takla atmadan kurtulabildik. İkinci deprem. Tabii bu arada sabah biz şöyle bir planlama yaptık hemen. Kuzey ilçelerinde deprem olmadığı için Afşin, Göksun, Elbistan, oradan iş makinaları ve belediyelerden merkeze yardım istedik. İşte Afşin'den, Göksun'dan, Elbistan'dan merkeze destek geldi. Fakat ikinci deprem, 13.20'deki deprem kuzey ilçelerinde gerçekleşince biz bu defa tekrardan o iş makinalarını ve belediye çalışanlarını kendi ilçelerine yönlendirdik. Jandarma Genel Komutanı Arif Paşa ile beraber ben kuzeye geçtim, Elbistan'a geçtim. Elbistan'a gittiğimizde ağır bir tipi, kar.
Evet, çok yoğun.
Yoğun bir kar ve tipi ve orada beni çok üzen bir olay oldu. Oraya gittiğimde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP milletvekilleri orada. Onlar Malatya üzerinden sanıyorum gelmişler. Bu arada biz ulaştığımızda Aksaray Valimiz Hamza Bey de Aksaray'dan yardımla birlikte Elbistan'a gelmişti. Ve biz 40 kişilik arama kurtarma timiyle Arif Paşa ile Elbistan'a ulaştık. Bu arada Göksun ve Afşin'i de kontrol ederek Elbistan'a geçtik. Orada acı olan şey şu. Orada o milletvekillerinin kaygısının şu olduğunu gördüm. Bunu bir siyaset yapmak amacıyla değil, bir tespit olarak içimi yaktığı için söylüyorum. Yani devlet nerede? Aksaray Valisi orada, Jandarma Genel Komutanı orada, 40 tane arama kurtarma timi orada. Fakat tabii depremin ilk anının fotoğrafını bir anlatmak lazım. Düşünün, 145 bin bağımsız bölüm yıkılmış. 145 bin bağımsız bölümden bahsediyoruz. Şehirler ikinci depremle beraber 11 ilçenin 11'inde inanılmaz bir yıkım var. Yollar kapanmış çünkü enkazlar yolları kapatmış. Küçük araçlar şehirden çıkmaya çalışıyor. İş makineleri ve yardım tırları şehre girmeye çalışıyor ve bir kıyamet sahnesi adeta. Herkese ulaşmanız gerekiyor, yardım isteyen herkese. Dünyadaki bütün arama kurtarma timlerini çağırsanız sadece Kahramanmaraş'taki ilçelerindeki o 8000 enkaz için yeterli değil. Yani her bir enkaza 5 kişilik arama kurtarma timi koysanız düşünün rakamı. Buna rağmen orada bu millete mensup olmakla bir kez daha gurur duydum. O yardımlaşma, o dayanışma, o devlet millet birlikteliği, insanların inanılmaz bir özveriyle nasıl bir çalışma içerisine girdikleri. O depremin ilk günü bu şekilde geçti.
Burada şeyi soracağım. Siz anlatırken de bir yandan da yaşadık aslında o. İşte hafızamız tazelenmiş oldu. Çünkü biz de depremden yaklaşık birkaç saat sonra Adıyaman'a inen ilk uçakla bir grup gazeteci arkadaşımızla gitmiştik. Şüphesiz ki afetin boyutu çok büyüktü. Fakat siz de tabii çok tecrübeli bir isimsiniz. Hem Türkiye'deki birçok doğal afette hem de yurt dışında yardımların koordine edilmesinde görev almış isimlerden birisiniz. İlk fotoğrafı gördüğünüzde, yani indiğinizde afet bölgesine, eyvah biz ne yapacağız dediniz mi?
Ya bu kaçınılmaz olarak insan olmanızın bir sonucu. Yani düşünün, aynı anda on binlerce insan yardım çığlığı ve siz henüz daha... Şimdi bakın, AFAD planlamayı şöyle yapar. Diyelim ki Kahramanmaraş AFAD bir yıllık afet planı yapar. Kahramanmaraş AFAD sel, deprem benzeri afet planlarını yaparken şöyle yapar. Deprem olduğunda Antep'ten şu yardımı alırım, Malatya'dan şu yardımı alırım, Kayseri'den şu yardımı alırım ve şurada koordine oluruz diye yapar planını. Düşünün, 11 ilde aynı anda deprem olduğunda kim kime yardım edecek?
Ve yıkımı çok büyük.
Ve yıkım çok büyük. Ve Herkes depremzede, belediye depremzede, valilik depremzede, yani AFAD depremzede. Yani düşünün, şimdi diyorlar ki belediye nerede? Ya belediye sadece Büyükşehir Belediyesi 50'nin üzerinde personelini kaybetmiş. 12 Şubat Belediyesi, belediye başkan yardımcısı o gece depremde hayatını kaybetmiş. Yani o şehirde bütün insanlar depremzede. Ya kardeşini kaybetmiş, ya oğlunu kaybetmiş, ya evi yıkılmış. Düşünün, saat 13.20 itibariyle biz de depremzedeyiz. İkinci depreme yakalananlar olarak. Ve burada yapabileceğiniz tek bir şey var. Bütün enerjinizle, bütün varlığınızla, bütün bedeninizle yapabileceğiniz her şeyi yapmak. Sadece bundan sorumlusunuz. Ama burada kıymetli olan şey şu. Sahiden inanılmaz bir yönetim organizasyon başarısı ortaya çıktı. Çok yüksek bir koordinasyon ve disiplin. Kriz şöyle bir şeydir. Krizde yanlış karar vermekten daha kıymetli olan hemen karar vermek. Yani doğru karar mı, yanlış karar mı diye oturup düşünmezsiniz. Bir karar verirsiniz ve uygularsınız. Bir karar, mesela Elbistan'a gittiğimizde jandarma genel komutanımız, 40 tane arama kurtarma timi, Aksaray valisi. Şimdi her yer yıkılmış. İnsanlar araçlarında, inanılmaz bir soğuk. Biliyorsunuz Elbistan, Afşin, Göksun, evet. Buralar Doğu Anadolu bölgesidir. Kahramanmaraş Akdeniz bölgesidir. Göksun tünellerini geçtiğinizde ayrı bir iklime geçersiniz. Kar tipi insanlar araçlarında bir süre sonra insanların benzini bitmeye başladı. Mesela orada hemen stratejik bir karar aldık. Elektrik yok. Benzin istasyonları benzin veremeyeceğini söyledi. Hızla müdahale ettik. Dedik ki bir şekilde benzin vermenin yolunu bulacaksınız. O gece herkese 20 litre benzin dağıttık. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde hemen marketleri açtık. İkinci gün insanların su ve gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Yani market sahibine dedik ki sen neyse bunun hesabını tut. Polis denetiminde insanlara birer poşet verdik ve insanlar girdiler marketlerden ihtiyaçlarını karşıladılar.
Yani hızlıca yerinde çözüm aslında bu.
Hızlıca yerinde çözüm ve orada şu çok önemli. İnsanların sizi görmesi gerekiyor, size güvenmesi gerekiyor. Çünkü bu süreç tamamen psikolojik. Yani büyük bir yıkım yaşamış insanlar. Ve bu yıkımda ihtiyaç duydukları en temel şey güven duygusu. Bu güven duygusunda da orada devletini görmesi gerekiyor. Milletvekilini görmesi gerekiyor. Belediye başkanını görmesi gerekiyor. Onların onunla birlikte can havliyle çalıştığını görmesi gerekiyor. Ve onlara bu işin altından kalkacağız demeniz gerekiyor. Ve tabii başka bir sorun hızla. Mesela bazı insanları 6 saatte kurtarabilirken bazı insanları hemen kurtarma imkanınız var. Burada yine çok stratejik bir karar vermeniz gerekiyor. Hızlıca hemen kurtarılabilecek insanlar hızlıca kurtarıldı. Ve 8000 enkazdan bahsediyoruz. Bunların hepsine ulaşıldı ve aynı anda mesela siz ne dediniz? Hemen sabah Adıyaman'a ulaştık dediniz. Türkiye'nin her yerinden sivil toplum kuruluşları böyle adeta Hızır gibi yetiştiler.
Biz de o ikinci depremi yaşayan ekipten biriyiz yani. Biz de 13.20'deki depremi.
Ve insanlar, herkes bir enkazın başında ve hemen mutfaklar kuruldu. Hemen insanlara çorbalar dağıtılmaya, hemen insanların yaralarının sarılması ve destek hizmetlerinde son derece güçlüydük. Ama dediğim gibi o İlk anda küçük araçların şehirden çıkmaya çalışması, yardım tırlarının ve iş makinalarının şehre girmeye çalışması çok ciddi bir şey oluşturdu haliyle, bir yoğunluk oluşturdu.
Şimdi bu denli büyük bir felaketi yaşarken şüphesiz ki dezenformasyon ya da bilgi kirliliği çok fazla oluyor. Buna da şahit olduk zaten bu süreçte. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Siz çok uzun bir süre hiç tweet atmadınız. Aslında alışılagelmiş bir şey değil bu. Mahir'in olanı 80 gün, 85 gün tweet atmıyor olması. Bunun özel bir sebebi var mıydı?
Bir duyguyla ilgili. Yani şu anda da aynı şeyi paylaşıyorum. Yani ağlıyorsunuz ya. Yani orada o kadar çok acı var ki, o kadar çok acı var ki ve gerçeğe öylesine sert bir şekilde çarpıyorsunuz ki. Yani burada yani tweet, sosyal medya, televizyon. Şimdi daha sonra gelen gazeteci arkadaşlar bana dediler ki ya keşke siz hani paylaşımlarda bulunsaydınız da biz de bölgeden doğru bilgiler alsaydık gibi şeyler söylediler bana. Bir kere her saniye bir acıyla yüzleşiyorsunuz. Her saniye bir acıyla yüzleşiyorsunuz. Bunu yaparken fotoğraf paylaşmak ya da tweet paylaşmak ya da ben kişisel olarak bunu yapmak aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü benim de kaybettiğim yakınlarım vardı. Arkadaşlarım vardı, dostlarım vardı. Enkazların başında can havliyle bir insanı kurtarmak, bir insana ulaşmak derdindesiniz. Mesela beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi depremin 3. günüydü sanıyorum. İşte çadırlar falan kuruldu, işte yardımlar vesaire, tıp fakültesi, şehir hastanesi hepsi inanılmaz hızlı bir şekilde koordinasyon yaşandı. Mesela Sağlık Bakan Yardımcımız Tolga Tolunay, buradan ona çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank, daha ismini sayamayacağımız o kadar çok insan, o kadar muhteşem bir çalışma ortaya koydu ki. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, cenaze ...gazelerini bırakıp insanların acısını paylaşmaya koştular. Sakarya Valimiz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun Valimiz, Aksaray Valimiz, Kayseri Valimiz, Gökmen Bey... ...muhteşem bir çalışma ortaya koydular. Sakarya Valimiz Çetin Oktay Bey'le bir çadıra girdik. Bir tane yaşlı teyze, halinden belli, böyle kıvranıyor. Valimiz hemen dedi ki Çetin Oktay Bey, teyze neyin var? Bir şeyim yok yavrum dedi. Yok yok teyze dedi, bir şey var. Dedi ki yavrum dedi, depremde dedi üstüme kaynar su döküldü dedi. Yani sıcak su döküldü üstüme dedi. Dedi teyze seni hemen hastaneye gönderelim, niye söylemiyorsun? Dedi ki yavrum dedi, bu kadar ihtiyaç sahibi varken dedi, bu kadar acı varken dedi, bir de benim derdimle mi uğraşacaksınız dedi. Teyzeyi hastaneye kaldırdık, birinci dereceden yanık. 3 gün o teyzem o yanıkla 3 gün yaşamış. İşte millet olmak bu, acıda, tasada, sevinçte beraber olabilmek, o acıyı paylaşmak, o özveriyi, o yardımlaşmayı, o paylaşmayı, o kardeşliği gösterebilmek. Bu millet devletiyle beraber böyle kenetlendi. Ha dezenformasyon, inanılmaz dezenformasyon yani. Gelip fotoğraf çektirip, şimdi isim vermeyeceğim, üniversitenin içerisine işte çadır kent kurduk. Depremin 20. günü. Çadır kenti geziyorum. Çadır kentlere de sorumlu okul müdürlerini de çadır kent yöneticileri yaptık. Bir yönetici geldi dedi ki efendim dedi şurada dedi 20 kişilik dedi bir konteyner var. Orada dedi hasta insanlar var onlara dedi yardım gitmiyor dedi. Allah Allah dedim ya nasıl olur yani konteynerler gelmişse niye yardım gitmiyor? Gittik bir grup gelmiş konteynerları da getirmiş. Teşekkür ediyorum. İçine insanları da yerleştirmiş. Fotoğraflarını çektirmiş ve gitmişler. Kimseye de söylememişler. Hemen kayıt altına aldık. Yani yardım getirip, fotoğraf çektirip, biraz da işte şurada şu eksik var, burada bu eksik var, devlet nerede diyen bir grupla da maalesef o süreçte uğraşmak zorunda kaldık.
Şimdi size baktığınızda 3 dönem milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış. Yani birçok önemli görevde bulunmuş bir portre görüyoruz karşımızda. Fakat şimdi tabii ki insanların acısının olduğu bir dönemde deprem ve sitem edenler, hatta hesap soranlar da oldu, bunlara da gördük. İnsanları da anlayışla karşılamak lazım şüphesiz ki. Ki ben o dönemde yöneticilerin de burada gerçekten çok sağduyulu olduğunu şahit oldum yani. Hem Adıyaman'da, hem Gaziantep'te, hem Hatay'da. Siz bu psikolojiyi nasıl yönettiniz?
Şimdi hepimizin bir konfor alanı var. Bir kere o şeye çarptığınızda, acıya çarptığınızda o konfor alanından çıkıyorsunuz. O ilk anda şöyle bir şey, psikoloji dediniz ya, şöyle bir şey yaşıyorsunuz. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra o gerçeğe temas ettiğinizde sadece şunu düşünüyorsunuz. Daha çok ne yapabilirim? Daha fazla ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Bir şey eksik kaldı mı? Kime ulaşabilirim? Yani o bir saatlik, iki saatlik uyku bile, onu bile kendinize çok görmeye başlıyorsunuz. Evet. Daha çok insana ulaşabilmek için. Valla gerçekle yüzleştiğinizde bir süre sonra şunu yaşıyorsunuz. O kadar çok acı var ki o acıyla başa çıkabilmeniz için tek bir merhem var. O acıyı paylaşmak, daha çok paylaşmak. O acıyı daha çok paylaşarak ancak kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda tekrardan ister istemez o psikolojiye kapıldım. Çok ağladık çaresizlik içerisinde. Yani ulaşmaya çalıştığınız insanlar, yardım isteyen insanlar, Allah bir daha bu millete böyle bir şey yaşatmasın.
Ya şu depremzedenin işini de çözebilirdik ya da şu alanda daha iyi olabilirdik. Ama burayı çözemedik veya burada eksik kaldık dediğimiz bir yer oldu.
Tabii ki var. Mesela bir tanesi var ki hala içimde. Kardeşini kurtarmaya çalışıyordu. Tanıdığım da birisiydi. Tabii bir yere vinç göndermek. Şimdi o kadar teknik yeni terim öğrendik ki 30 tonluk vinçler var, 100 tonluk vinçler var. Yani bir vincin bir yerden bir yere gitmesi, küçük araçların bile hareket etmekte zorlandığı bir şehirde, yıkımın, enkazın olduğu bir şehirde çok zor. Sanırım onun vinç ihtiyacını karşılamakta biraz geç kaldık. Bana çok sitem etti. Hiçbir şey demedim. Ama tabii onun o acısını yaşıyorsunuz. Bir de tabii şehrin milletvekilisiniz ve insanlar haklı olarak
sizi muhatap görüyorlar.
Sizi muhatap görüyorlar. Yetişebildiğimiz kadar herkese yetişmeye çalıştık. Mesela ben kendi yakınlarımı ihbar ettim. O büyük bir, öyle bir vicdan muhasebesi yaşıyorsunuz ki. Söyleseniz aslında senin yakınının olduğu enkaza gidecek o araçlar. Ama onu yapamıyorsun. Onu yapamıyorsunuz ama sonra, bütün bunlar bittikten sonra kendinizle kaldığınızda o yakınınızın size bakışlarında o sitemi görüyorsunuz.
Mahir Bey, şimdi bölge zaten depreme riskli bir bölge ve bu bilinen bir şey. Yıllardır bunu zaten uzmanlar dile getiriyorlar. Ama biz şu anda günümüzde de, yani bugün Ağustos ayı içerisinde bu röportajı çekiyoruz. Baktığımızda insanların birçoğu da deprem afetini unutmuş durumdalar. Kentsel dönüşümlerde yine zorluk çıkartıyorlar falan. Bunları bir kenara bırakıyorum. Ama siz bölgede 3 dönem vekillik yapmış, şehirde bilinen, saygı duyulan isimlerden birisiniz. Kahramanmaraş üzerinde bakarsak, bu depremin bilindiği halde yeterince önlem alındı mı? Kentsel dönüşüm yeterince yapıldı mı? Yapılmadıysa o zaman burada da şöyle bir soru çıkıyor. Neden eksik yapıldı?
Şimdi hatırlayın, bir sürü depremden sonra görüntü ortaya döküldü. Yani kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm diye nitelendirip bu konuda kampanya yapan siyasetçileri gördük, değil mi? Özellikle Hatay'da bu kentsel dönüşümü engellemekle övünen ve kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm diyerek maalesef birçok noktada kentsel dönüşümün önünü kesen ve bunu kendi siyasetine malzeme yapan bir kesimin varlığını net bir şekilde gördük. Deprem bunu bize net bir şekilde gösterdi. Şimdi özellikle İçişleri Bakanlığı son 3 yılda AFAD üzerinden çok ciddi hazırlıklar yaptı ve bunu depremde gördük. Mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı depremden 6 ay önce Asya diye timler oluşturmuş ve o gün deprem günü Asya'nın tanıtımı yapılacak. Tanıtımı yapılmadan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Asya timleri sahaya çıktı. AFAD bütün gücüyle o koordinasyon çerçevesinde sahadaydı. Kentsel dönüşüm noktasında evet, şu anda İstanbul'da da aynı sorunu yaşıyoruz. Hatay'da o görüntüleri izledik, yani kentsel dönüşüme neden karşı çıkıldığıyla ilgili. Adıyaman'da aynı şekilde. Kahramanmaraş'ta çok uzun bir zamandır depremle ilgili hazırlıklar yapılıyordu. Ama açıkçası bu kadar, mesela Elazığ depreminde söylediğim gibi ya da Malatya depreminde 10 bina, 15 bina. Biz deprem dendiğinde ne düşünüyorduk? En fazla 10 binanın, 15 binanın yıkımını ve can kaybını konuşuyorduk. Bu çapta bir depremi hiç kimse düşünmedi. Burada Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli bir depremin Hatay'da bu kadar büyük bir yıkım oluşturacağını, Adıyaman'da bu kadar bir büyük yıkım oluşturacağını, Malatya'da bu kadar büyük bir yıkım oluşturacağını kimse düşündü mü derseniz, bu sanırım düşünülen bir şey değildi. Çünkü bütün dünyada bu işin uzmanları da bunu ifade ettiler. Biz asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Yani böyle bir kırılma ve böyle bir fay hareketliliği anladığım kadarıyla düşünülen bir şey değildi. O yüzden dediğim gibi önlemler bu kadar büyük bir afet karşısında her ne kadar çok yüksek bir yönetim organizasyon ortaya konduysa da tabii ki çok büyük acı çekildi.
Depremle ilgili son sorumu soracağım. Bence en önemlilerinden bir tanesi bu. Çünkü devam eden hayat içerisinde yaşama tutunanlar, yaralarını sarmaya çalışanlar, Maraş özelinde bütün şehirlerimizi sorayım. O bölgelerdeki vatandaşlar bundan sonra oralara neler bekliyor? Siz insan mahir gözüyle nasıl yorumluyorsunuz?
Bir kere çok ağır bir travma. Düşünün, depremde sadece can kaybı ve binaların yıkımını yaşamıyorsunuz. Depremde hatıralarınız, yaşadıklarınız, yani şehir insanın annesi. Bir anda annenizi kaybediyorsunuz aslında. Yıllarca oturduğunuz, gezdiğiniz o caddeler, sokaklar kalmıyor. Mesela Hatay, Antakya, buralarda yaşananlar. Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi yok. Azerbaycan Caddesi yok. Elbistan'da, Elbistan merkezi, Elbistan'a helikopterden şöyle bir baktığımızda, Elbistan merkezde o tarihi dokunun, yani o Mimar Sinan'a ilham olmuş Ulu Cami'nin minaresinin yıkıldığı, o merkezdeki evlerde çok büyük yıkım var. Yani şehrin hafızası yok oluyor. Şehrin şekli değişiyor, biçimi değişiyor. Şehir yer değiştiriyor. Mesela şu anda Allah devletimizden razı olsun, çok hızlı bir şekilde önce çadırlar, çadır kentler oluşturuldu biliyorsunuz. Sonra çadır kentlerden konteyner kentlere insanlar alındı. Şimdi Ekim, Kasım gibi kalıcı konutlar teslim edilecek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Finlandiya Cumhurbaşkanı geldi Kahramanmaraş'a. Sanırım 30. gündü yanılmıyorsam. Adamcağız şaşkınlık içerisinde dedi ki, bu kadar sürede bu kadar şeyi nasıl başardınız? Biz dedi, böyle bir şeyin planlaması için, projelendirilmesi için en az 2 aya ihtiyaç duyarız. Siz 25-30 günde bu kadar şeyi nasıl yaptınız? Sahiden inanılmaz, mesela görüyorsunuzdur. Mesela Elbistan'da şu anda deprem konutları, Kahramanmaraş'ta, Göksun'da, Afşin'de, Hatay'da, Adıyaman'da, Nurdağ'ında, Islahiye'de şu anda deprem konutları bitme noktasına hızla geliyor. İnsanlarımıza her şeyi, benzini yoksa benzinini verdik. Yani ne ihtiyacı varsa devlet baba olarak insanımızın yanındaydı ve bunu da insanımız ifade ediyor. Ama acı çok büyük, travma çok büyük, kayıplarımız çok büyük. Bunların telafisi için belki ilk bir yıl içerisinde fiziki olarak büyük oranda bunları telafi ettik, edeceğiz. Yani 6 Şubat'a kadar bir yıl içerisinde devletimiz herkesi bir eve yerleştirecek. Ama acının, travmanın, o ayrılıkların, hatıraların, yaşanmışlıkların için zamana ihtiyaç var.
Şimdi şöyle bir süreç yaşadık. Tabii deprem hepimizi çok büyük etkilemişken hemen sonrasında da bir seçim atmosferi bizi içerisine aldı. Tabii sonuç olarak biz takip etmekle, gördüklerimizi yorumlamakla mükellefiz. Ama siz hem orada yoğun bir gayret gösterdiniz, sonrasında da seçim çalışmaları başladı. Siz 3. dönem kuralına takılanlardan birisiniz ama süreçte de çok aktif çalıştınız. Bu süreci sizden dinlemek isterim. Mesela 3. dönem kuralı ile ilgili uygulanan bu kararı siz nasıl buldunuz?
Çok doğru. Bakın, bir siyasi parti düşünün, bir lider düşünün. İnanılmaz bir grup disiplini, parti disiplini var burada. Şimdi CHP'de yaşananlara baktığımızda oradaki o artık konuşulanlar, yapılanlar, o pespayelik, beni bağışlasınlar. Ama AK Parti'ye baktığınızda, yani 56 kişi 3. dönem kuralıyla milletvekili olmadı.
Milletvekili olamadı.
Herhangi bir şey duydunuz mu? En ufak bir itiraz bile. Hayır. Bakanlarımız milletvekili oldular ve bakanlıklarla bakanlıktan ayrıldılar. AK Parti'de hep söylüyorum, bana diyorlar ki, ya diyorum ki, AK Parti'de makam ve mevki yoktur, statü yoktur. AK Parti'de görev ve sorumluluk vardır. Herkes kendi görev ve sorumluluğu dahilinde çalışıyor mükemmel bir şekilde. Şimdi orada başka bir şey ortaya çıktı. Bunu çok doğru okumak lazım. Şimdi ben yaklaşık 80 gün kaldım Kahramanmaraş'ta. İşte Sayın Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi Bey, birinci sıra adayımız olarak milletvekillerimiz Kahramanmaraş'a geldiler. Sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk ve ben doğal olarak Kahramanmaraş'tan çıktım. Yani çıktım derken dışarıda çalışmak üzere çıktım. İstanbul'da değişik illerde çalışmaya başladım. Şöyle bir şey yaptılar siyaset olarak. Bu çok yanlıştı. Tehdit ve...
Ve açıktan.
Açıktan. İşte geldiğimizde size şunu yapacağız. Ne yapacaksınız? Yargılanacaksınız. Hepinize şunu yapacağız. Ve insanlar bir anda ikinci bir deprem, siyasal deprem tehlikesi gördü insanlar. Yani bir tarafta büyük bir deprem yaşanmış. Depremin ötesinde Türkiye zaten jeopolitik olarak yani öyle bir coğrafyada yaşıyor ki zaten bir tarafınızda Suriye, bir tarafınızda Irak, bir tarafınız Yunanistan, Doğu Akdeniz. Zaten Türkiye'nin her an tetikte olduğu bir süreçte bir de 11 ilde deprem olmuş ve bir muhalefet var. Ve muhalefete baktığınızda şu duyguyu yaşıyorsunuz. Aman Allah'ım ya bunlar seçimi kazanırsa diye düşünüyorsunuz. Bakın seçimden sonra muhalefettekiler yani o seçim altılı masadakiler ne dediler? İyi ki seçimi kazanmamışız dediler. Doğru mu? Yani o dönemde bir de can havliyle bir siyasal deprem olmasın diye koşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki yani apaçık bir şekilde Kandil destek veriyor. Apaçık bir şekilde FETÖ destek veriyor. İster istemez şunu düşünüyorsunuz. Ya neden bunlar dönüp Kandil'e, FETÖ'ye karşı biz sizin desteğinizi istemiyoruz. Biz terörün, biz teröristin desteğine talip değiliz. Açıklaması neden yapmıyorlar? İnanın 15 Temmuz gecesi insanlar hangi motivasyonla sokağa çıktılarsa 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta da aynı motivasyonla yani ülke bunların eline düşerse başımıza ne gelir düşüncesiyle sandığa gitti insanlar ve biz o motivasyonla sahada çalıştık. Çünkü Türkiye'de düşünün devam etmesi gereken bir güven ve istikrar süreci var.
Kısa bir soru soracağım. Siz bugünkü tartışmalara bakıldığında muhalefette bir değişim bekliyor musunuz?
Değişim liderlikle ilgilidir. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Değişim liderlikle ilgilidir. Bir yerde değişimin olabilmesi için liderin olması gerekir. Yani şöyle baktığınızda burada bir değişim yaşanır mı diye sorduğunuzda bakmanız gereken ilk kriter şudur. Burada bir lider var mı diye bakmanız gerekir. Şimdi bakıyorsunuz orada bir lider yok. Ekrem İmamoğlu bir lider değil. Kemal Kılıçdaroğlu bir lider değil. Lider kimdir biliyor musunuz? Lider Tayyip Erdoğan'dır. Yani lider değiştiricidir, dönüştürücüdür, taşıyıcıdır. Lider güvendir, lider dürüstlüktür, lider açıklıktır, lider öz eleştiridir. Oraya baktığınız zaman bir liderlik göremiyorsunuz ki bir değişim bekleyeceksiniz.
Son sorum şu, birçok şeyi konuştuk. Ben öncelikle cevaplarınız için de çok teşekkür ederim. Özellikle depremle ilgili anlattığınız süreci gerçekten size anlatırken ben de yaşadım çünkü. İlk saatleri itibariyle biz de Mustafa ile Tolga ile birlikte oradaydık arkadaşlarımla. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hiç ayrılmadan yanımızdan. Bizimle birlikte aç kaldılar, susuz kaldılar ama ilkimiz de orada vatandaşımızın yanında olmaktı. Bundan sonra Mahir ne yapacak?
Yani benim Cumhurbaşkanımızla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir yol arkadaşlığım var. Yani dediğim gibi bizde mevki ve makam yoktur. Bizde görev ve sorumluluk vardır. Benim sorumluluğum Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümektir. Yani Tayyip Erdoğan bana ne söylerse onu yapacağım. Çünkü benim siyasetimin liderliğini Cumhurbaşkanımızla çıktığımız bir yol var. Ben bugüne kadar 2007-2009'da ben MKYK'ya Cumhurbaşkanımızın, o zaman Cumhurbaşkanımız MKYK'da seninle çalışmak istiyoruz dedi. Onur Duyarım Efendi. Milletvekilliğine başvurunu yap dedi. Onur Duyarım Efendi dedi. Grup başkan vekili olduğumu ben dışarıdan öğrendim. Bakan olduğumu televizyondan öğrendim. Sözcü olduğumu, genel başkan yardımcısı olduğumu toplantıda öğrendim. Yani bugüne kadar Cumhurbaşkanımız bana ne görev verdiyse onu yaptım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla devam eden bir yolculuğum var. Ve Cumhurbaşkanımızın bir Türkiye ideali var ve ben o Türkiye idealinin bir parçası olmaktan son derece mutluyum.
Evet arkadaşlar, siyasette çok bilinen isimlerden biriydi Mahir Ünal. Sevilen isim bu hafta konuğumuz oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok dikkat edin.